Ayrım 21, sayfa 244. Tayfun, John Gordon Davis. İkinci kısım. Komünist Çin'den gelen yelkendilerle diğerleri sığınağa doğru ilerliyorlardı. Gün ağarmadan tayfun sığınakları, balıkçı tekneleri yatlarla tıklım tıklım dolmuştu. Günün ilk ışıklarıyla birlikte McAdam Tolo Sound'a ulaşmıştı. Bütün gece uyumamasına karşın hiç uykusu yoktu ama artık oldukça yorulduğunu hissediyordu. Bu kadar çok yelkenliği bir arada görmemişti. Bir iki dakikada bir sert bir rüzgar esiyordu. Radyosunu açıp saatte bir tayfun sığınakları ile ilgili haberler veren kanalı buldu. Haberlerden anlaşıldığına göre Taipo en kötü durumda olan sığınaktı. Dikkat! Hong Kong Kraliyet Gözlemevi 8 numaralı tayfun işaretini vermiştir. Bu fırtınanın Hong Kong'un güneydoğusuna yaklaşmakta olduğunu ve rüzgarların en az 70 deniz mili hızında esmesinin beklendiğini, ayrıca hızın 150 deniz miline ulaşabileceğini bildiren uyarıdır. Rose tayfunu Hong Kong'un 300 mil güneydoğusunda olup kuzeybatıya doğru 13 deniz mili hızında yaklaşmaktadır. Ayrıca fırtına nedeniyle şiddeti artan rüzgarların önümüzdeki 10 saat içinde bölgeyi etkisi altına alacağı da bildirilmiştir. Aşağıdaki önlemlere herkesin uyması. 20 dakika sonra McAdam kayıkhanenin bulunduğu körfezde Wong'un kendisini beklediğini gördü. McAdam hızı kesti, Wong yelkenliğe atladı, geri döndüler. Arabasını düşünecek zamanı olmamıştı. Dümeni Wong'a bıraktı. Dürbününü alıp yelkenlinin tepesine tırmanarak Taipo'ya baktı. Tayfun sığınağının girişi yelkenlilerle dolmuştu. Her boyda, her renkte çeşit çeşit yelkenliler sığınağa gitmeye çalışıyorlardı. McAdam tayfunun ürkütücü korkusunu duydu. 20 dakika sonra onlar da kalabalığın arasındaydılar. Motor gürültüleri, yakıt kokusu, yelkenli sahiplerinin tayfalarına bağırıp çağırmaları ortalığı kaplamıştı. Gün ağarmıştı. McAdam dümeni yine Wong'a bırakıp tayfun sığınağının içindeki yelkenleri seyretti. Sığınağın girişinde kuyruk vardı. Yelkenliler birbirlerine bağlanmaya çalışıyorlardı. Wong'un yanlarındaki yelkenlinin sahibiyle konuştuğunu duydu. ''Ne alacak dersin abi?'' Ya kendinin sahibi McAdam'ın teknesine baktı. Bu tekne taştan mı yapıldı? Betondan. Adam alaycı bir tavırla çok yakında taşın nasıl su üstünde durabileceğini göreceğiz dedi. Adama yardım eden kızları kıkırdadılar. Çılgınlık bu. Neden taştan yapıldı bu tekne? Hiç kimse buna bağlanmak istemeyecek. Çünkü batarken diğerlerini de beraberinde sürükler. McAdam konuşmaları gülümseyerek dinliyordu. Tekrar dümene döndü, çok yorgundu. Burada iki saat bekleyelim dedi. Eğer sığınağa giremezsek başka bir yere gideriz. Nereye? Aşağı tarafa. L şeklindeki Shatin köyünün koyunu gösterdi. Etrafı dağlarla çevrili olduğundan sığınak görevi yapar. Saatini çıkararak Wong'a uzattı. İki saat sonra beni uyandır. Kamerasına doğru ilerledi. Kendini yatağa atıp gözlerini ovuşturdu. Vanessa kayıkhanenin bulunduğu tepeye vardığında güneş bir aydı yükselmişti. Burada rüzgar daha fazla hissediliyordu, etrafına bakındı. McAdam'ın arabası oradaydı. Arabayı yavaşlattı, başını pencereden çıkararak bağırmaya başladı. Jacob! McAdam'ın arabasının yanına gelip dışarı çıktı. Rüzgar muz ağaçlarını çalıdıkları etekliğini uçuruyordu. Jacob! Sileceklerin arasına sıkıştırdığı notun hala orada olduğunu gördü. Notu alarak arkasına bir şeyin yazılıp yazılmadığına baktı. Hiçbir şey. Kulübeye doğru hızlı hızlı ilerledi. Kapıyı açmaya çalıştı. Sonra üzgün bir halde arabaların yanına döndü. McAdam'ın arabasına girdi. İçini çekerek ilerideki yelkenli yığınını seyre koyuldu. Motorların pat pat seslerini duyuyordu. Evet, beklemekten başka yapacak bir şey kalmamıştı. Sert rüzgar muz ağaçlarını iyice salladı. Vanessa başını arabanın ön camından uzatarak etrafına bakındı. Gökyüzü pusluydu. Hava güneye doğru kararıyordu. Ter içinde kalmıştı. Ve hala ağzına bir lokma bir şey atamamıştı. Birkaç saat daha beklemeye karar verdi. Eğer Mac Adam gelmezse demek ki Tayfun'u yelkendide geçirecekti. Tayfun gözlerini kapadı, hayatında ilk kez başka birisi için korkuyordu. O sabah saat 11'e doğru gökyüzü iyice kararmaya başlamıştı. Şiddetli rüzgarlar daha sık ve daha kuvvetli esmeye başladı. Güney Çin denizini iri beyaz dalgalar kapladı. Tolo Sound rüzgarlardan ve açık denizden 9 ejderha dağlarıyla korunuyordu. Ama rüzgarın etkilediği sert dalgalar kayalık sahile çarpıyordu. Saat 11'de McAdam'ın yelkenlisi L şeklindeki koya yaklaşıyordu. Sığınağa girmeyi denemekten vazgeçmişti. Yelkenlerin çoğu da aynı şeyi yapmıştı. Güneş hemen hemen kaybolmuş, denizin üstü kararmıştı. İleride Şatin köyü uzanıyordu. Koyun her iki tarafında yelkenler demir atmış ve burunları güneye doğru çevrilmişti. Beton yelkenli kendine yol açarak ilerlemeye başladı. Koyun sonuna doğru yaklaşırken McAdam tekneyi geri döndürerek koyun içinde uygun bir yer buldu ve motorun hızını kesti. Wong burnu atlayıp demiri attı. McAdam demirin suya düşüşünü izledi. Ter içinde yelkenlerin bir süre sürüklenmesini bekledi ve demirin halatını iyice bağladı. Daha sonra burnuna çıkarak etrafına bakındı. Halat sıkıca bağlanmıştı. Teknenin ağırlığıyla orantılı olarak halatı biraz gevşetti. Daha küçük ikinci demiri çözdü. Ayağa kalkarak demiri başının üstünde sallayıp var gücüyle suya fırlattı. Halatın serbest kalan tarafını çekti. Ana demirin ipini bir kez daha kontrol etti. Sağlamdı. Halatı bir kez daha ama bu sefer kuvvetlice çekince kum içindeki demir kurtularak suyun yüzüne çıktı. McAdam söverek demiri kaldırmaya çalıştı. Çok yorulmuştu. Yelkenliği şimdi sadece ikinci küçük demir tutuyordu. Sandalı indir. Wong lastik sandalı çırpıntılı suya indirdi. Kürekle yelkenlinin baş tarafına geldi. Ayağa kalkıp bekledi. McAdam 100 kilo ağırlığındaki büyük demiri kaldırarak sandalın içine bıraktı. Oraya diye işaret etti. Wong dalgalı suda kürek çekerek ilerlemeye çalıştı. Tamam, oraya at. Wong kürekleri bıraktı, ağır demiri yakalayarak suya fırlattı. Bir süre bekledikten sonra McAdam boşalan halatı çekti. Sıkı tutun diye demire bağırdı. Bir kez daha denedi, tamam, sağlamdı. Kıyı şeridine, yelkenlere, gökyüzüne baktı. Rüzgar 9 ejderha dağından koya doğru esmeye başlamıştı. Beklemekten başka yapacak bir şeyleri yoktu. O cumartesi öğle vakti Vanessa kiralık arabasıyla Hong Kong'a geri dönüyordu. McAdam'a bir not daha bırakmıştı. Taipo'da durdu. Yelkenli yığını arasından onunkini seçmeye çalıştı ama imkansız bir şeydi bu. Şimdi Tolo koyunun kıyısında rüzgara karşı arabasını kullanıyordu. Artık McAdam'ın yelkenlisini aramaktan vazgeçmiş olmasına karşın ara sıra teknelere bir göz atmaktan kendini alamıyordu. Birden onu gördü, ani bir frenle durdu. Sarı lastik sanda Tolo Sound'dan yarım mil açıktaydı. Bir kez daha baktı, evet yanılmamıştı. Korna çalmaya başladı, durdu, sonra kısa aralıklarla tekrar çalmaya devam etti. Arabadan dışarı fırladı. Yolun kenarına doğru koşarken rüzgar onu arkadan itiyordu. ''Jacob!'' diye avazı çıktığı kadar bağırmaya başladı. Bağırdı, bağırdı. Tekrar arabaya koşup korna çaldı. Rüzgar sesleri dağıtıyordu. 10 dakika kadar daha kornayı duyurmaya çalıştı. Bir 10 dakika da arabada oturup bekledi. Yelkenliği izledi. Rüzgar hızlanmıştı. Birkaç kez daha korna çaldı. Sonra içini çekerek arabayı çalıştırdı ve yavaşça Hong Kong'a gitmek üzere yola koyuldu. Sileceklerin arasına sıkıştırdığı notta McAdam'a evinde bekleyeceğini yazmıştı. Orada olmak istiyordu. Ama orada tek başına onu bekleyecek gücü de kalmamıştı. Onbirinci bölüm. Kraliyet gözlem evindeki radar ekranı herhangi bir televizyondan biraz daha büyüktü. Mervyn Cutt sinirleri bozuk bir mal sahibi havasında radarın yanında ayakta duruyordu. Vanessa aygıta baktı. Ekrandaki beyaz ince çizgiler yavaşça yayılıyordu ve bu Rose Tayfun'uydu. Tayfun her seferinde dönen bir yığın halinde göze doğru yaklaşıyordu. Vanessa'nın sinirleri çok bozulmuştu. Gece arabanın içinde sadece 3 saat uyuyabilmişti. McAdam'ı çok merak ediyordu. Dün içine uçtuğu ekrandaki bu kara yığın McAdam'ı yelkenlisiyle birlikte yok edecekti. Kafasını toplamaya çalıştı. Katz ekrandaki siyahlığı gösterdi. Göz bizden güneye doğru hala 250 mil uzakta ama şiddetli rüzgarlar 50 mil ötemizde.
Ne zaman bizi etkileyecekler?
Yaklaşık 4-5 saat içinde ama ilk şiddetli rüzgar daha önce etkisini gösterecek. Onun için bir an önce evine gitsen iyi olur.
Tayfun yön değiştiremez mi ya da duramaz mı?
Şuraya bak. Mervin Katz tepesindeki lambayı yaktı. Masanın üstünde en son bulgulara göre çizilmiş hava durumunu gösteren harita vardı. Rüzgarın yönü dönen oklarla gösterilmişti. Tayfun bu tarafa doğru ilerliyor. Önünde Hong Kong'a doğru şu alçak basınç uzanıyor. Burada, tam tayfunun önünde. Tayfun bu alçak basınçla birlikte hareket ediyor. Çünkü bu ona denizden buharı emmesi için yardımcı oluyor. Buraya geliyor. Katz ona baktı. Tayfunun içinde uçmak çok ilginç olmuştur herhalde.
Vanessa başını sallayarak buradan izlemeyi yeğlerim dedi.
Manila'da kalmalıydın. Vanessa gözlerini ovuşturdu. McAdam'ın tayfun sığınağında olması için her şeyimi verebilirim. Merak etme, tanıdığım en şanslı adamlardan biridir o. Aslında bu tayfun sığınaklarına da fazla güvenemezsin. Eğer Rose tayfunu programımıza göre vaktinde etkisini gösterirse, aynı zamanda suların yükselmesine de neden olacak.
Aman tanrım kaç, o zaman ne olur?
Düşünmezsen daha iyi edersin.
Anlat.
1932'deki tayfunla birlikte sular yükseldi ve tayfun sığınakları sele kapıldı. 11 bin kişi öldü. Özür diler bir tavırla konuşmasını sürdürdü. Tayfunun denizde neler yaptığını biliyor musun?
Hayır.
Tayfun suların yükselmesine aynen bir tulumba görevi yaparak neden oluyor. Su tayfunla aynı yönde hareket ediyor ve eğer o anda gelgit de varsa çok kötü şeyler olabilir.
Dinle, bir tekneye atlayıp onu kurtarabilir miyim? Ya da deniz polisi yardım eder mi?
Mervin kas gülümseyerek elini Vanessa'nın omzuna koydu. Bak, binlerce insan sandallarla yelkenlilerinden uzaklaşıyorlar. Ama hiçbir kuvvet Jake'i yelkenlisinden indiremez. Çünkü her şeyi bu yelkenliğe bağlı onun.
Vanessa arkasını dönerek oradan uzaklaştı.
Birinci kısım. Güneş denizin ve adaların üstündeki puslu havada parlıyordu. Rüzgara karşın hava çok sıcaktı. Caddeler ve sokaklarda hemen hiç kimse kalmamıştı. Dükkanlar kepenklerini indirmişlerdi. Birkaç taksi ve tramvay hala çalışıyor. Star feribotu limana gidip geliyordu ama kent boşalmış gibiydi. Yük gemileri büyük tayfun şamandıralarına bağlanmıştı. Radyo her yarım saatte bir yayını kesip İngilizce ve Çince olarak duyuruları okuyordu.
Çok önemli duyuru. Hong Kong Kraliyet Gözlem Evi 9 numaralı işareti vermiştir. Bütün önlemlerin bir an önce alınması.
Polis, itfaiye, denizcilik bakanlığı, ordu, hava, deniz kuvvetleri, gönüller ordusu. Hükümet bilgi merkezi gerekli bütün önlemleri almıştı. Polisler alarma geçirilmişti. 999 numaralı odanın yanındaki özel harekat odası açılmış, duvarlara tayfunun yönünü gösteren büyük haritalar asılmıştı. Bütün önemli yerlere ek telefon kabloları çekilmiş, kurtarma ekipleri alarma geçirilmişti. Hepsi görev başında verilecek işareti bekliyordu. İtfaiye örgütünde yangından kaçma, tırmanma, kurtarma denemeleri yapılmış, yangın merdivenleri, pompalar, makineler bir kez daha gözden geçirilmiş, yangın tulumbaları çalıştırılmıştı. Bütün itfaiye istasyonlarındaki itfaiyeciler yatakhanelerinde ayaklarında çizmeleriyle alarm düdüğü duyulur duyulmaz fırlamaya hazır durumda yataklarına uzanmışlardı. Ordu da alarma geçirilmiş, hava ve deniz kuvvetleri kurtarma harekatı denemesi yapmışlar, hazır bekliyorlardı. Hükümet bilgi merkezi elemanlarıyla eğitilmiş gönüllüler ordusu nöbetteydi. Kamp yatakları, kahve cezveleri, sandviç kutuları her yere dağılmış, telefon ve telsizler sürekli çalışıyorlardı.
Bütün bu önlemlere karşı ne olacağınız belli değil dedi sıkkın bir ifadeyle Beckerball.
Ne demek istiyorsun diye sordu Vanessa. Sinirleri iyice gerilmişti.
Ama McAdam'ın evinde tek başına oturmaktansa burada, hükümet bilgi merkezinde olmak, bir şeyler öğrenmek ve ne olup bittiğini anlamak çok daha iyiydi.
Bütün bu karmaşık aygıtlarla insan her şeyin yolunda gideceğini sanıyor ama hayır. Yanıltıcı bilgi almak en büyük sorunumuz. Düşün dedi. Bol sinirli bir sesle, dünya batarken bu aygıt sana elektrik kontağı olduğunu söylüyor. Ama gerçekte olan toprak kayması ve onun sonucu olarak ortaya çıkan küçük bir yangın ve iki cadde birdenbire yok oluveriyor. Burada ne oluyor? Alarm düğmesine basıyoruz ve tüm itfaiye sirenlerini çalarak olay yerine yetişmeye çalışıyor. Ve ne buluyorlar dersin?
Toprak kayması.
Hayır, sadece toprak kayması değil. Öyle bir toprak kayması ki iki cadde birbirinin içine girmiş ve geçilmesi imkansız bir hale gelmiş. Etraf tonlarla sulardan Niagara şelalelerine dönmüş. Ama iş onunla da bitmiyor. Toprak apartman bloklarının giriş katlarını da doldurmuş ve içeridekiler boğazlarına kadar çamura batmışlar. Bu arada ne oluyor biliyor musun?
Ne?
Zavallı kurtarma ekipleri bu bölgede ne yapıyorlar dersin? Elektrik kontaklarına karşı önlem alıyorlar. Bölgeye gitmek için neye ihtiyaçları var?
Buldozer.
Wackerball bağırdı. Tabii ki buldozere ihtiyaçları var. 10 tane buldozer gerekli. Ama bu birbiri içine girmiş daracık sokaklara büyük buldozeri nasıl sokacaksın? Buldozerler sahneye en son çıkmaları gerekir. Saatlerce sonra. Hayır, buldozere değil, çamur pompasına ihtiyaçları var. Yarım düzine çamur pompasına ve büyük bir jeneratöre.
Bıkkın bir tavırla içini çekti.
Allah kahretsin, bütün felaketler bir anda olur.
Birdenbire 4 televizyon ekranında aynı anda Tayfun'la ilgili uyarılar duyuldu.
Program aşağıdaki çok önemli Tayfun uyarılarını vermek için kesildi. 9 numaralı işaret verildi. Rose Tayfunu Hong Kong'un yaklaşık 180 mil ötesinde olup 10 deniz mili hızla buraya yaklaşmaktadır. Eğer hızını ve yönünü değiştirmezse yaklaşık 18 saat içinde ya da yarın öğle üzeri burada olacaktır. 2 saat içinde rüzgarın hızı 60 deniz miline ulaşacaktır. Aşağıdaki önlemlerin bir an önce alınması.
Fat Hong gemisi Çin kıyılarında 40 yıl boyunca yolcu gemisi, yük gemisi, savaş gemisi, yüzen gazino, gece kulübü ve bir süre içinde korsan gemisi olarak çalıştı. Bu 40 yıl içinde 4 kez battı. Şimdi ise bir şamandıraya bağlı kurşun delikleriyle terk edilmiş bir halde birinin gelip kendisini kurtarmasını bekliyordu. Oldukça şanssız bir gemiydi Fat Hong. Ama her şeye karşın Fat Hong'un kaptanı Neil O'Brien kendini şanslı bir adam sayardı. 70 yaşındaydı ve böyle bir işi olduğu için de mutluydu. Terk edilmiş bu eski gemide yaşardı. Her sabah küçük eski motoruna biner limanı geçerdi. Sonra da yabancı gazeteciler kulübüne gidip güneş batıncaya kadar cin içerdi. Daha sonra tekrar gemisine döner, sessizce boş mutfağa gidip fasulye ve domuz konservelerini açarak bunları eski yemek odasına taşır, kaptanın özel masasına gümüş çatal bıçakları dizerdi. Plakların bulunduğu dolaba gidip bir plak seçerek eski pikaba koyardı. Daha sonra ise yukarı çıkıp yatağını hazırlar ve uzanarak London Times'ı okurdu. Ama bu cumartesi her şey başkaydı. ABD Dreadnought gemisi komutanı olan eski arkadaşı Horace J. Mooney ile çok içtiğinden o sabah bir hayli keyifsiz uyandı. ABD Dreadnought 19 kez top atışıyla Hong Kong'u selamlamış ve Şamandıra'ya bağlanmıştı. 5 numaralı Tayfun işareti verildiğinde Kaptan Mooney Hong Kong Hilton Oteli'nde kalıyordu. Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri'nden verilen emirlere birkaç nedenden ötürü uymak niyetinde değildi Kaptan Mooney. Bunlardan biri emirleri pek ciddiye almıyordu. İkincisi tatsız ve yorucuydu bunlar. Üçüncüsü ise bu çok sevdiği limanda zaten topu topu 3 gün kalacaktı ve bunun keyfini çıkarmak istiyordu. Kaptan O'Brien'la komutan Mooney öğleye doğru uyandılar. Mooney bir şişe bira açtı. Kaptan O'Brien aceleyle güverteye çıktı. Fat Hong'un 10 kişilik tayfası yola çıkmaya hazırlanıyordu. Kaptan O'Brien dürbünü alıp etrafına bakındı. Yelkenler akın akın limana doğru ilerliyorlardı. Haberleşmeyi sağlamak için kullandıkları borulardan birine sertçe vurdu. Makine dairesinden Wang'ın haykıran sesi duyuldu.
''Evet kaptan!''
O'Brien öfkeyle seslendi. ''Ne kadar yakıtımız kaldı?''
''İki saatlik!'' diyen Wang boruya sertçe vurdu.
Kaptan O'Brien boruya kızgınlıkla baktı ve sertçe bir darbe daha indirdi.
''Hey, cevap ver!'' diye bağırdı.
''Evet, buyurun kaptan, demen gerekiyor, anlıyor musun?''
''Tamam!'' diye kükredi Wang. ''Tamam, tamam, tamam!''
''İşine devam etmek istiyor musun?''
''Hayır, eğer çok akıllıysan aşağı gel de bir yerlerden yakıt bul.''
Kaptan O'Brien hırsla yumruklarını sıkarak boruya baktı.
''İki saat içinde yola çıkıyoruz. Kıyıya yüzsen iyi edersin.''
Dürbünüyle ABD Dreadnought'u aradı. Hareketsiz bir bey şamandırasına bağlı olduğunu görünce gerizekalı piç diye homurdandı. 21. ayrımın sonu. Sayfa 256.